Ayrım 45.
Sayfa 332. Sıkı yönetim ilan edilir, gazetelere sansür konur, bütün sokak duvarlarına İngilizce ve Türkçe milliyetçilere yardım edenin ölüm cezasına çarptırılacağını ilan eden afişler yapıştırılır. Dipnot, Halide Edip adı var, Türk'ün Ateşli İmtihanı sayfa 63. Buna karşılık aynı gün Mustafa Kemal'in emriyle de Anadolu'da bulunan bütün İngiliz subay ve erleri tutuklanacaktır. 29 kişi. Osmanlı Meclisi de İngilizlerin tutumunu protesto için tatil kararı alır. Dipnot, meclisin aldığı tatil kararı Ayan Meclisi'ne bildirilir. Önce Vasfi Efendi itiraz eder. Rıza Tevfik de şöyle der. Üç büyük devlet birkaç caniye aldı. Bunda meclise bir taarruz yoktur. Meclis haksızdır, protestoları haksızdır. Aktaran Kazım Karabekir, İstiklal Harbimiz sayfa 520. Yahya Kemal de diyor ki, Rıza Tevfik o sabah Ayan'da Deni Hilkati'nin yani aşağılık yaratılışının bir marifetini göstermiş, arkadaşları olan bir eski Ayan azası tevkif edilirken protestoya mani olmuş, adaleti beynelmiler uluslararası adalet diye bir şey vardır. İngilizler o adaleti beynelmiler namına hareket ediyorlar. Medeniyeti temsil eden İngiltere gibi bir devlete itiraz etmek küstahlıktır demiş. Tarih Musahabeleri sayfa 43. Kazım Karabekir bunlar için şerefsiz adamlar demektedir. Sayfa 520. Anadolu İstanbul'la her türlü ilişkiyi keser. Görüp işittiklerim sayfa 260. Yunan işgali altında olmayan bütün demir yollarına el konulur. İlerleyen milli kuvvetler İstanbul ile Anadolu arasındaki tek kara ve demir yolu geçidi olan Geyve Boğazı'nı ele geçirirler. Ali Fuat Cebesoy sayfa 320. Kazım Karabekir İstiklal Harbimiz sayfa 542. Görülüyor ki İstanbul'un işgali gittikçe gelişen ve güçlenen milli hareketi cezalandırmak ve hazırlanan barış anlaşmasının itirazsız imzalanmasını sağlayacak ortamı hazırlamak için müttefiklerce ortaklaşa alınan önlemlerden biridir. Dipnot, Yüksek Komiser Robeck'in 25 Mart'ta Lord Curzon'a yolladığı gizli rapor özeti. İstanbul işgali tahminlerin üstünde başarılı olmuştur. Bu milliyetçi hareket için ciddi bir fırtına teşkil etmiştir. Bu bakımdan zaman barış şartlarının kabul ettirilmesi için çok uygundur. T. Baytok, İngiliz kaynaklarında Türk Kurtuluş Savaşı sayfa 95. S.R. Sonyel, Dış Politika 1. sayfa 209. İkinci önlem ileri gelen milliyetçilerin tutuklanmasıdır ki bu da 16-18 Mart tarihlerinde gerçekleştirilir. Üçüncü önlem olan hükümetçi milli liderlerin ret ve inkar edilmesi konusu ise ileride ele alınacak. Ve Mısıroğlu İngilizlerin bu hareketi Mustafa Kemal ile Rauf Orba ile anlaşarak yaptıklarını ileri sürüyor. Allah şifa versin. Salih Paşa hükümeti Ankara'yı yatıştırmak umuduyla heyeti nasıha yani öğüt kurulu olarak İngilizlerin bilgisi altında Ankara'ya sadece 4 milletvekili yollamıştır. Bunlar Doktor Rıza Nur, Yusuf Kemal Tengir Şenk, Vehbi Efendi, Abdullah Azmi Efendi'dir. Mustafa Kemal bunlardan kuşkulanmış ve Ankara'ya kadar gözetim altında getirtmiştir. Doktor Rıza Nur sayfa 520 ve devamı. Yusuf Kemal Tengir Şenk vatan hizmetinde sayfa 140. Ha Kazım Kadri Meşrutiyetten Cumhuriyete Hatıralarım sayfa 280. Bu 4 milletvekilinden başka hiçbir milletvekili Mısıroğlu'nun iddia ettiği gibi heyeti nasıha üyesi olarak ve İngilizlerin bilgisi ve yardımıyla Ankara'ya gelmiş değildir. Mısıroğlu yine masal söylüyor. Osmanlı Meclisi üyesi olup da İstanbul'dan kaçarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne katılanlar Malta dönüşü Ankara'ya gelecek olanlarla birlikte sadece 88 kişidir. Oysa Büyük Millet Meclisi'nin tam üye sayısı 403'tür. 315 milletvekili ise Ankara'nın yaptırdığı yeni seçimlerde seçilerek meclise katılmıştır. Türk Parlamento Tarihi 1. cilt sayfa 39. Dipnot. Ama Dilipak diyor ki yeni meclis İstanbul'dan kaçan mebuslardan oluşmuştu. Cumhuriyete giden yol sayfa 68. 12. Dagobert von Mikuş adı geçen eserinde 16 Mart işgali sorununu inceleyerek İngilizlerin bu yardımlarını bile bile yaptıklarını, bunun bir hata sonucu olmadığını dolayısıyla ve kanıtlı bir şekilde ortaya koymaktadır. Hilafet sayfa 176. Uydurma devam ediyor. Çünkü Dagobert von Mikuş'un kitabının hiçbir sayfasına böyle bir ifade bulunmamaktadır. Türkçe çevirinin İstanbul'un işgaliyle ilgili olan 237-243. Sayfalarına bakanlar yalanı kuyruğundan yakalayabilirler. 13. Daha önemli olanı şudur ki Rauf Bey Mustafa Kemal Paşa'dan sonra ikinci derecede faal bir şahsiyet bulunduğu halde 12 Ocak 1920'de İstanbul'da açılan meclisi mebusana Sivas mebusu olarak girmiştir. İngilizler Kuvayi Milliyecilere yardım edeceklerin idam edileceklerine dair sokaklara çarşaf gibi ilanlar asmış bulundukları halde Mustafa Kemal Paşa'nın bu en yakın arkadaşını daha İstanbul'a adım attığı anda tutuklamak yerine ona anlamlı bir hareket olarak meclisin dağılmasına kadar dokunmadılar. Dipnot: bu afişler ilk defa 16 Mart'ta İstanbul resmen işgal edildikten sonra duvarlara yapıştırılmıştır. Kinross sayfa 327. Vahidettincilerin pek beğendiği İsmail Hakkı Danişment de Sivas Kongresi'ne katılmıştı. Onu da İngiliz ajanı olduğu için mi tutuklamadılar acaba? Malta dönüşünde İstanbul'a uğrayan gemiden çıkmayarak İnebul'dan Mustafa Kemal Paşa'nın yanına gitmesine ses çıkarmadılar. Hilafet sayfa 174. 1. Sevr Anlaşması'nın bir an önce onaylanabilmesi için meclisi toplamaktan başka çare kalmadığını gören saray ve hükümet, işgalcilerin de onayı ile seçim yapılmasına karar vermiştir. Tevfik Paşa Yüksek Komiser de Robeck'e şöyle der: meclisin başlıca görevi barışı onaylamaktır. Dipnot Yeşke, TKS Kronolojisi, sayfa 83, Bilal Nevşimşir, İngiliz Belgelerinde, 1. cilt sayfa 309. İşgalciler de barış sorununun sona ereceği ümidiyle meclisin açılmasını beklerler. Dokunulmazlıkları olduğunu sanan yeni milletvekilleri İstanbul'a gelmeye başlar. 2. Anadolu milletvekillerinin İstanbul'a gelmelerine tıpkı Mısıroğlu gibi Refik Ali Karay da sinirlenir. Öyle ya, İstanbul'da dokunulmazlıkta yalnız padişahın kulları ile İngilizcilere ait. Şom kalemiyle şöyle yazar: merhaba Sivas kuzuları, Ankara keçileri, kurban bayramı mı yaklaştı? Ecelinize ayağınızla mı geldiniz? Dipnot: 1 Şubat 1920 Alemdar Gazetesi, Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2. sayfa 314 tam metin. İ. Ilgar sayfa 37. Ali Kemal de 5 Aralık 1919'da şöyle yazmıştı: yeni meclisin kusurları o kadar çok ki hayati tehlikelere maruzdur, yani uğrayabilir. Peyam, Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2. sayfa 238. 3. Son Osmanlı Meclisi uslu uslu barış anlaşmasını bekleyeceğine, esasları Erzurum ve Sivas Kongrelerinde belirlenmiş ve taslağı Ankara'da hazırlanmış olan Milli Andı, yani Misak-ı Milli'yi kabul ve ilan edecektir. Şubat 1920. Milli Andın özü şudur: bölünmez, hür ve bağımsız bir Türkiye. Dipnot: Refik Halit Karay andın içeriğini bir yana bırakıp adıyla alay ediyor. Millet anamız yine varlığını gösterdi, ortaya bir milli yavru daha attı, Milli Misak. Aman Allah'ım, telaffuzu ne güç, ne çirkin, ne gayri milli bir kelime. Manakyan kumpanyasında bir aktör vardı, Hacı Misak. Bu terkip bana onu hatırlatıyor. Acaba Milli Misak nedir? 2 Şubat 1919 Alemdar Gazetesi, İ. Ilgar, Mütareke'de Yerli ve Yabancı Basın sayfa 39. Misak-ı Milli'deki esasların kaç aşamalı ve nasıl oluştuğunu bile bilmeyen Meclis-i Mebusan Başkan Vekili Hüseyin Kazım Bey ise anılarında şöyle övünüyor: İftiharla söyleyebilirim ki Misak-ı Milli benim eserimdir. Misak-ı Milli benim fikrimden doğmuştur. Misak'taki esasları teklif eden benim. Meşrutiyetten Cumhuriyete Hatıralarım sayfa 165-262. Rıza Tevfik de diyor ki: Mustafa Kemal'in ortaya koyduğu milli program benim vaktiyle Fevziye Kıraathanesi'nde verdiğim konferansın kabaca uygulanmasından ibarettir. Biraz da ben konuşayım sayfa 407. Damat Ferit'in İçişleri Bakanı Mehmet Ali'nin iddiası da şu: Anadolu Hareketi benim eserimdir. Aktaran C. Erikan, Komutan Atatürk sayfa 286. Rıza Nur da anılarında şöyle yazıyordu: padişahlığı kaldıran benim, şeriye vekaletinin kaldırılması fikri benimdir. Laikliği ben yaptım, bu benim işimdir. Cumhuriyet Mustafa Kemal'in işi değil, benimdir. Sayfa 569, 1283, 1744, 1745. Vahidettinciler Mustafa Kemal'e niye düşmanlar acaba? Baksanıza, her şeyi başkaları yapmış. Bu kararı öncülük eden milletvekilleri başta Rauf Bey olmak üzere 16 Mart günü tutuklanacak ve Malta'ya götürüleceklerdir. Bu gecikmeden dolayı K. Mısıroğlu'ndan özür dileriz. 4. İngilizlerin Malta dönüşü Rauf Bey'in İnebolu'ya inmesine izin vermeleri de Mısıroğlu'nun canını sıkmış. En iyisi bütün milliyetçilerin denize atılmalarıydı ama ne çare ki Sakarya zaferi üzerine Bekir Sami'nin imzaladığı adaletsiz sözleşme yerine Ankara temsilcisi Hamit Bey ile yelkenleri suya indiren İngiliz Yüksek Komiseri Rumbold arasında 23 Ekim 1921'de yeni bir değiş tokuş anlaşması yapılmıştır. Malta'da bulunan Türklerin tümüyle Mustafa Kemal'in tutuklattığı bütün İngilizler karşılıklı serbest bırakılacak. Dileyen Türk İnebolu'ya inecektir, dileyen İstanbul'a. Bilal Nevşimşir, Malta Sürgünleri sayfa 392. Yeşke, İngiliz Belgeleri sayfa 193. Rauf Bey de birçok Malta sürgünü vatanseverle birlikte İnebolu'ya iner. Tamam mı? 14. Aynı şekilde İsmet Paşa da zorla götürülmüş olsa bile bir kere Ankara'ya katıldıktan ve bu katılış gösterişli bir surette kamuoyuna ilan edildikten sonra elini kolunu sallayarak İstanbul'a gelip tekrar Ankara'ya dönmüştür. Bu anlamlı ziyarete de İngilizler seyirci kalarak onu tutuklamayı acaba niçin düşünmemişlerdir? Hilafet sayfa 174. 1. İsmet Bey ilk defa herhangi bir yolcu gibi trene binip Ankara'ya gelmiştir. 20 Ocak 1920, 10 Şubat'ta geri döner. Geldiği de ilan edilmemiştir. Neden tutuklanmadığı da daha önce savaş suçluları paragrafında açıklanmıştı. Mustafa Kemal ile her görüşen neden tutuklansın? Amasya'ya gelen Salih Paşa'yı da tutuklamadıklarına göre o da mı İngiliz ajanıydı yoksa? 2. İsmet Bey İstanbul'un işgalinden sonra bazı milletvekilleri ve subayları ile birlikte İstanbul'dan kaçarak Ankara'ya ikinci kere 3 Nisan'da gelecek ve bu katılmalar ancak o zaman ilan edilecektir. Allah Allah, bir şey olsun doğru bilip doğru yazamayacak mı bu alternatif tarih yazıcıları? 3. Hiçbir ciddi eserde İsmet Paşa'nın Ankara'ya zorla götürüldüğü gibi bir iddia yer almıyor. İddia edenlerin konum ve durumuna bakan bu tür yakıştırmaların sebebini kolayca anlar. 15. Hatta Hintli Mustafa Sağır'ın casus sıfatıyla Mustafa Kemal Paşa'yı öldürmek üzere Ankara'ya gönderilmesi ve sonradan Mustafa Kemal Paşa'ya dolaylı bir surette ihbar edilerek yakalattırılıp astırılması da İngiliz siyasetinin gerçek yüzünü gizlemek maksadıyla yapılmış bir hareketti. Hilafet sayfa 175. Dipnot bu işaret Kamısıroğlu'na aittir. Mugalata'nın bu kadarını Kadı Karakuş bile beceremez. Peki o kanıtlar, tanıklar, itiraflar, İngilizlerin Mustafa Sağır'ın idamına engel olmak için yaptıkları baskılar, kendi aralarındaki gizli yazışmalarda casus olduğunu açıklamalar, savaş tutsağı saydırarak geri almak için çevirdikleri numaralar, Ağa Han'ı araya sokmalar, bu konudaki belgeler, tanıklar, tutanaklar, Sagir'in itirafları, onlar ne? M. Sağır olayı Mısıroğlu'nun uydurduğu gibi İngilizlerin görünüşü kurtarmak için giriştikleri bir entrika değil. Mustafa Kemal'e karşı düşmanlıklarını gösteren birçok örnekten sadece biridir. Dipnot: Yüksek Komiser Vekili Rattigan 25 Mayıs 1921'de Lord Curzon'a yolladığı telgrafta M. Sağır'ın aslında casus ve idamının da olağan olduğunu bildirir ve olayı şöyle değerlendirir. Ancak bu olay Ankara'nın İngiltere'ye karşı düşmanca tutumunu göstermesi bakımından önemlidir. Bilal Nehşimşir, Malta Sürgünleri sayfa 375. Dipnotta adı verilen kitaplarda bu olay ayrıntılı ve belgeli bir biçimde anlatılmaktadır. Dipnot: Ergün Aybars, İstiklal Mahkemeleri sayfa 67-70, Kılıç Ali, İstiklal Mahkemeleri sayfa 79, D. Arıkoğlu sayfa 208, F. Kandemir, İstiklal Savaşı'nda Bozguncular ve Casuslar sayfa 142, N. Peker, 1918-1923, İstiklal Savaşı sayfa 273, Enver Behnan Şapurya, Milli Mücadele'nin İç Alemi sayfa 29, Ergun İç Yılmaz, Gizli Teşkilatlar sayfa 109, Bilal Nehşimşir, İngiliz Belgelerinde 3. Cilt sayfa 567, S.R. Sonya, Dış Politika 2. Cilt sayfa 149, İ. Aksoley, İstanbul'da Milli Mücadele, HTM 9 ve 10. Sayılar 1969, H. Bayur, Türkiye Devleti'nin Dış Siyasası sayfa 74, Sabiha Gökçen, Atatürk'le Bir Ömür sayfa 199, Bilal Nehşimşir, Malta Sürgünleri sayfa 374, S.S. Berkem, Unutulmuş Günler sayfa 105-109, Halide Edip Adı Var, Türk'ün Ateşle İmtihanı sayfa 156, Alpay Kabacalı, Büyük Dönemeçler sayfa 149-154 ve Türkiye'de Siyasal Cinayetler sayfa 211, M. Müftüoğlu, Yalan Söyleyen Tarih Utansın 8. sayfa 83. 16. Dikkat edilirse İstanbul'daki silah depolarının kapılarına Hindi Müslümanları koyarak din kardeşliği etkisiyle Kuvayi Milliyecilerin bu depolardan Anadolu Harekatı'nı başarılı kılacak silahları kaçırmalarına göz yummakta İngiliz siyasetinin bir gafleti değil ustaca bir biçimde ortaya çıkarılmış bir siyasi taktikiydi. Hilafet sayfa 174. İstanbul'da Anadolu'ya silah kaçakçılığı zeka ve cesaret dolu bir destandır. Bu konuyla ilgili birçok anı ve araştırma yayımlanmış, İngilizlerin bu kaçakçılığı önlemek için aldıkları birçok sert önlem açıklanıp belgelenmiştir. Dipnot: H. Himmetoğlu, Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul ve Yardımlar. K. Koçer, Kurtuluş Savaşımızda İstanbul. İ. Sami Kalkavanoğlu, Milli Mücadele Hatıralarım. Ekrem Baydar'ın Anıları, 6 Ekim 22 Kasım 1970 ve 10 Ağustos 9 Eylül 1971 Cumhuriyet. Türk İstiklal Harbi İdari Faaliyetler, İ. Aksoley, İstanbul'da Milli Mücadele, HTM 8 ve 9. Sayı, 1969. Mesut Aydın, Milli Mücadele döneminde İstanbul'da kurulan gizli gruplar ve faaliyetleri. Nurettin Peker, 1918-1923 İstiklal Savaşı. Kamil Su, Köprülü Hamdi Bey ve Akbaş olayı. Fethi Tevetoğlu Milli Mücadele Yıllarındaki Kuruluşlar, sayfa 350 Karakol Cemiyeti. Bilge Kris, İşgal Altında İstanbul, sayfa 143-208. Bülent Çukurova, Kurtuluş Savaşı'nda Haber Alma ve Yeraltı Çalışmaları, N2'ci ve Arkadaşları Cumhuriyete Kan Verenler, sayfa 32-34. Damat Ferit, İngilizlere yaranmak için 90 bin sandık cephaneyi denize döktürür. TİH, 7. Cilt, İdari Faaliyetler, sayfa 69, Atasay Yayınları, Ankara 1975. Şimdi biri çıkmış bir yalanı savunmak için bu destanı reddediyor. Ayıp denen bir şey vardır. 17. İngilizler padişahı hain gösterebilmek için bir takım hareketlere zorluyorlardı. Halifenin İngiltere'ye karşı güya bir muvazaa, yani danışıklı dövüş silahı olarak başvurduğu Kuvayi İnzibatiye ve Mahut Fetvalar gibi. Hilafet, sayfa 172. Dipnot, Abdurrahman Dilipak bir başka açıdan Kemalizm adlı kitabında biraz karışık bir dille 11 Şubat 1968 günlü Sunday Times gazetesinde çıktığını söylediği bir yazıyı aktarıyor. Kendisi de yazıda inanılması imkansız iddiaların yer aldığını açıklıyor ama yazının tamamını da aktarmadan edemiyor. Yazıda Mustafa Kemal'in Kasım 1938'de yani son günlerinde İngiliz Büyükelçisi Sir Percy Lorraine'i Dolmabahçe'ye çağırdığı ve ona kendinden sonra Türkiye Cumhurbaşkanı olmasını önerdiğini, Büyükelçinin nazikane reddi üzerinde Cumhurbaşkanlığı için İsmet İnönü'yü tavsiye ettiği ileri sürülmektedir. Büyükelçi bu konuşmayı İngiliz Dışişleri Bakanlığı'na da bildirmiş ve bu yazı 30 yıl gizlenmişmiş. Sayfa 241-248-250. Dilipak, Türk Tarih Kurumu'nun bu tip inanılması imkansız iddiaları neden cevaplamadığını soruyor ve şöyle diyor. Biz sadece gerçeğin ortaya çıkmasını istiyoruz. Gerçeği arıyoruz. Yalan ve gerçek dışı iddiaların gerçeklerden ayrılmasını istiyoruz. TTK'nın dilsiz olduğu, böylece zibidice değil, daha ciddi ve etkili iddialar karşısında bile sustuğu malum. Onu geçelim. Ayrıca TTK'nın açıklamasına da ihtiyaç yok. Yazının asparagas olduğu hem olayın tarihinden, hem iddianın özünden, hem yazıda yer alan uyduruk ayrıntılardan belli. Dilipak gerçekten gerçeğe saygılıysa önce kendisi masal anlatmaya ve aktarmaya son versin. Kuvayi İnzibatiye ve fetvalar konusunu az sonra ele alacağım. K. Mısıroğlu'nun ileri sürdüğü örnekler bu kadar. Boş laflar, kanıtsız iddialar, zorlamalar, değiştirmeler, çarpıtmalar, çocukça yorumlar, uydurmalar, kaydırmalar, atmasyonlar, kuşku uyandırmaya çalışmalar, sonuç karavana. Dipnot, Fransa'nın Doğu Donanması Komutanı Amiral Dumesnil'in eşi Vera Dumesnil'in İstanbul anılarından bir cümlecik. İngilizler de Türkleri destekliyor ama Mustafa Kemal'i idama mahkum eden 6. Mehmet'in yani Vahidettin'in emrindeki Türkleri. İşgal İstanbul'u, sayfa 85. Sonra da bu iddiasını sanki kanıtlamış gibi Lozan Antlaşması'na da bağlıyor. Bu konuyu 4. bölümde ele alacağım. Bu ipe sapa gelmez saçmaları, komik yorumları aktardığım için beni bağışlayınız. Yüz binlerce gencin nasıl bir yalan bombardımanı altında olduğuna dikkatinizi çekmek istedim. Dipnot, Güneydoğu'daki bir tarikat yurdunda kalan ve bir vakfa bağlı dershanede eğitim gören FT'nin açıklaması. Özet, tarih üzerine çok duruyorlar, Cumhuriyet tarihini okutuyorlar ama bu arada da Atatürk'ün İngilizlerle işbirliği yaptığını hatırlatıyorlar. Bahçede Atatürk büstü var, herkes dershaneye girerken büste tükürüp geçiyor. Ben de tükürdüm. Telkin etmişlerdi, beynimizi yıkamışlardı. Küçüktüm çünkü ama halamın oğlu bana Atatürk'ü anlattı, üniversiteyi kazandıktan sonra düşündüm, bana hep yalan yanlış şeyler öğretilmiş. Tarikatçıların örgütlenme modeli Cumhuriyet 23-6-1996 6. sayfa. Bu kitapları okuyan ve bu sahte göndermelere, bu belgesiz dayanaksız ifadelere, bu masallara kapılarak yazılanları doğru sanan ve sanacak olan gençler ile aramızda gitgide hiçbir ortak gerçek kalmayacak. Dipnot, K. Mısıroğlu'nun Sarıklı Mücahitler adlı kitabının ithafı şöyle. Yüksek İslam enstitüleri, İmam Hatip mektepleri ve Kur'an-ı Kerim dershanelerinin milli şahsiyet ve mefkuremizi dönüşe sağlayacak müstakbel mücahitleri, nur yüzlü gençlerimize. Hedef bu masum gençler. İki ayrı tarihe inanan bir millet, millet niteliğini koruyabilir mi? Bir kere daha sormadan edemeyeceğim. Sonra ne olacak? 9. Vahidettin neden ve ne zaman Mustafa Kemal'e karşı olmuş? Vahidettinciler Vahidettin aleyhindeki yalnız iki olayı anarlar. Çünkü bu iki olayı örtbas etmek mümkün değildir. Fetvalar ve Kuvayi İnzibatiye. Birincisinin süngü zoruyla verildiğini, ikincisinde danışıklı dövüş olduğunu söyleyerek işi kapatmaya çalışıyorlar. Ama kendileri de farkındalar ki Vahidettin'in ve damat Ferid'in yalnız Mustafa Kemal'e değil, milli mücadeleye de karşı olduğunu gösteren olaylar sadece bu ikisinden oluşmuyor. Geride daha yüzlerce olay, binlerce tanık, on binlerce belge var. Ne etmeli de Vahidettin'i bu kötü durumdan kurtarmalı? Mısıroğlu Vahidettin'in milli mücadeleye değil Mustafa Kemal'e karşı olduğunu iddia ediyor. Ama Mustafa Kemal'e karşı olmasına da bir gerekçe uydurmak gerek. Damat Ferit hükümetinin elbette Vahidettin'in rızasını alarak ve İngilizlerin de isteğiyle daha işin başında 29 Temmuz 1919'da Mustafa Kemal ve Rauf Beylerin tutuklanmalarına karar vermiş olduğunu görmüştük. Dipnot, Amiral Kalthorp 25.7.1919 günlü raporunda hükümetin Mustafa Kemal'e yasa dışı bir insan, asi muamelesi yapması için ısrar edeceğini belirtiyor. Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri sayfa 477. İlgili belge. Hükümetin aldığı tutuklama kararı hariciye nezareti yoluyla İngiliz Yüksek Komiserliğine de bildirilir. Adı geçen eser sayfa 478. Öyleyse K. Mısıroğlu bu tarihten öncesine ilişkin bir bahane bulmak zorunda. Aramış, taramış, Mustafa Kemal'in Anadolu'ya geçmesinden öncesine ve geçtikten hemen sonrasına ilişkin iki sebep bulmuş. Mısıroğlu'nun bulduğu şu iki sebebi de bir görelim. 1. Sultan Vahidettin'in vatanın kurtuluşuna memur ettiği Mustafa Kemal'e karşı gözüken sonraki tavır ve hareketlerini nasıl izah edebileceğimiz sorulabilir. Evvela şu husus bilinmelidir ki Sultan Vahidettin Mustafa Kemal Paşa'nın saltanat ve hilafete bağlılık ifade eden beyanlarına önceleri inanmıştı. Halbuki o bu vazife ile Anadolu'ya gönderilmeden çok evvel saltanatın da hilafetin de aleyhinde bir hissiyat taşıyordu. Bu hususu eski teşkilat-ı mahsusacılardan Albay Hüsamettin Ertürk'e çok daha önce Akaretler'deki evinde açıklamış bulunmaktadır. Sarıklı Mücahitler sayfa 58, kaynak H. Ertürk, 2 devrim perde arkası sayfa 79. 1. H. Ertürk'ün anılarında 79. sayfa yazdığına göre Trablus'tayken bir bedevi Mustafa Kemal'in falına bakmış. Sen bir taht devireceksin demiş. Mustafa Kemal de annesinin Akaretler'deki evinde bir gece bu fal hikayesini Hüsamettin Bey'e anlatmış. Sonra da şöyle demişmiş. İşte Hüsamettinciğim, bir gün senin teşkilat-ı mahsusa mensuplarından bana bu sözleri söyleyen falcının rüyasını hakikat yapmak hususunda yardım bekleyeceğim. Hüsamim Bey de şöyle cevap vermişmiş. Hele o günler gelsin de paşam, herhalde hizmetinizde bulunmaktan zevk duyacağız. Sayfa 78-79. 2. H. Ertürk bir gece Akaretler'deki evde diyor. Şu halde bu konuşma Mustafa Kemal'in Suriye'ye hareket ettiği 22 Ağustos 1918 gününden önce yapılmış. Çünkü Mustafa Kemal ancak o tarihe kadar annesi ve kız kardeşiyle birlikte Akaretler'deki evde oturmaktaydı. A. 22 Ağustos'tan önce aralığında hiçbir yakınlık olmadığı H. Ertürk'ün anılarından bile anlaşılıyor. Olsa ballandırarak yazardı. Ayrıca o tarihte İttihat ve Terakki bütün hışmıyla iktidarda. Enver Paşa başkomutan vekili ve hanedanın damadı. Teşkilat-ı mahsusa da doğrudan Enver Paşa'ya bağlı. Mustafa Kemal gibi tedbirli, hesaplı bir insanın ortada fol yok, yumurta yokken Enver Paşa'nın yakını Hüsamettin Bey'e Hüsamettinciğim diye hitap ederek tahtı devireceğini, bunun için teşkilat-ı mahsusanın yardımını istediğini söylemiş olabileceği düşünülebilir mi? B. Mustafa Kemal Adana'dan 13 Kasım 1918'de İstanbul'a döner. Pera Palas'a iner, birkaç günde Salih Fansa'nın evine geçer. 2 Aralık'ta da Şişli'deki eve taşınır. Dipnot. C. Abbas Gürer, Atatürk'ün zengin tarihinden birkaç yaprak, sayfa 167, Rauf Orbay'ın hatıraları, yakın tarihimiz 2. sayfa 400, Sadi Borak, Atatürk sayfa 182. Akaretler'deki eve sadece orada oturmayı sürdüren annesini ziyaret etmek için gidecektir. Atatürk'ün hatıraları sayfa 86. Dipnot, Falih Rıfkı Atay Atatürk'ün hatıralarının 86. sayfasında bir ara not olarak İtalyan askerlerinin aramak istedikleri evin Akaretler'deki ev olduğunu yazıyor. Ama daha sonra verdiği bilgilerden bunun yanlış olduğu anlaşılmaktadır. Sayfa 87. Olaya tanık olan Rauf Orbay anılarında aranmak isteyen evin Şişli'deki ev olduğunu açıklayarak konuyu aydınlatmıştır. Yakın tarihimiz 2. sayfa 401. Yani 13 Kasım 1918'den sonra Mustafa Kemal'in Akaretler'deki evle ilgisi annesi dolayısıyladır. Kendi evi Şişli'dir ve misafirlerini orada kabul eder.